Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz İbrahim Emre ve telefon hattımızın diğer ucunda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocam bulunuyor. Bugün hocam uzaktan bağlantıyla programımıza iştirak ediyor. Hocam hayırlı akşamlar diliyoruz. Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba, hayırlı akşamlar İbrahim Bey. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Hocam yine kritik bir haftayı geride bıraktık ve önemli gelişmeler yaşandı. Gazze'yi konuşmaya devam edeceğiz ve böylelikle herhalde daha da çok konuşacağız Gazze'yi, ama bu minval üzere Hamas üzerinden terör devleti İsrail bazı ülkeleri de hedef almaya devam ediyor. Buna İran, Yemen derken, Lübnan derken son olarak Katar eklendi. Aynı gün katil İsrail Suriye, Tunus, Lübnan ve Katar'a saldırdı ve bunun en ses getireni de Katar'a. Hamas müzakere heyetinin Trump'ın teklifini konuşmak üzere, değerlendirmek üzere toplandığı sırada gerçekleştirdiği saldırı güne, haftaya damgasını vurdu. Bir körfez ülkesini, arabulucu bir ülkeyi hedef aldı terör devleti İsrail, Hamas bahanesiyle. Bunu konuşalım öncelikle. İsrail'in bu saldırısı ne gibi değişikliklere bölgede yer açacak, yol açacak ve bu saldırı sizin için ne anlama geliyordu? Bunu sizden dinlemek istiyoruz. Buyurun.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. 7 Ekim'deki olayların başlamasıyla birlikte oluşan kırılma noktasından sonra İsrail'in bir İran'a saldırısı vardı. O önemli bir kırılma noktasıydı. Ve bu Katar saldırısı da aynı derecede önemli bir nokta olarak kayıtlara geçmiştir. Çünkü bu saldırının diğerlerinden farkını ve önemini vurgulamak için önce olayları şöyle bir kendi içerisinde sınıflandırmamız gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi ne zaman darboğaza girse, Suudi Arabistan başta olmak üzere Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Bahreyn, Umman gibi körfez ülkelerine milyar dolarları bulan silahlar satıyordu ve o ülkelerin güvenliğini garanti ettiğini, hatta İran'ı öcü olarak göstererek de bunu yapıyordu. Bugüne kadar bu ülkeler petrodolarlarını Amerika'ya milyarlar, hatta trilyonlar dolarını vererek kendilerinin güvence altında olduğunu, yani Amerikan güvencesinin altında olduğunu düşünüyorlardı. Yine Orta Doğu coğrafyasında en büyük Amerikan üssünün Katar'da olduğunu da ayrıca bir not edelim. Yani Amerikan şemsiyesi altında parantez içerisinde ve tırnak içerisinde söylüyorum, milyarlarca dolar haraç ödedikleri Amerika'nın en büyük üssünün olduğu bir ülkeye İsrail geliyor, pervasızca bir saldırıda bulunabiliyor ve oradaki herhangi bir üstten kalkan uçakta bunu engellemiyor veya onlara yakıt ikmali yapıyor. İşte burası körfez ülkelerinin bugüne kadar Hamas'a teröristtir, işte Hamas militanları, kendilerinin ifadesiyle oradaki Kassam mücahitleri derdest edilirse sanki Filistin sorunu çözülecek, İsrail oturduğu yerde duracak ve kendiler de saltanatlarına devam edecekler gibi bir algıya sahiplerdi. Ama gördü ki, yani seyirci dinleyicilerimizden özür dileyerek şunu söylüyorum, İsrail adeta bir kuduz köpek gibi etrafına saldırıyor. Yani aynı gün içerisinde bakıyorsunuz Suriye'ye saldırmış, Yemen'e saldırmış, o Tunus'taki
Sumut filosuna saldırmış, evet.
Sumut filosuna saldırmış ve bu Katar saldırısı sembolik olarak çok fazla bir hasar veren bir saldırı değil. Ancak Amerika'nın en büyük bölgedeki üssünün olduğu ve Amerikan koruması altında olan bir ülkeye İsrail'in bu şekilde pervasızca saldırı yapması ilk defa Suudi Arabistan'dan, körfez ülkelerinden böyle dişe dokunur kınama mesajlarının olduğunu görüyoruz. Yani ucu artık kendilerine dokunmaya başladı. Artık Arap ülkeleri petrodolarlarını Amerika'ya yatırırken, Amerika'dan öyle işte Katrina kasırgası oldu, zarar 150 milyar dolar. O zaman Suudi Arabistan'a da 150 milyar dolarlık silah satıyoruz demeleri konusunda artık bu ülkeler de akıllarını başına alıp bu Amerika'nın yerine Türkiye olur, Rusya olur, Çin olur, başka alternatiflere yönelecektir. Bu işten en zararlı çıkanın ben Amerika olacağını düşünüyorum ileriki vadede. Çünkü yağlı müşteriler olan bu körfez ülkelerini belli bir imaj çerçevesinde kendi dümen suyunda götürüyor idi. Ama bu saldırıdan sonra aldıkları o milyarlarca dolarlık hava savunma sistemlerinin, uçakların, füzelerin hiçbir işe yaramadığını, çünkü bunların İsrail'e karşı kullanılmayacağını görmüş oldular. Bölgede İsrail'den başka da bu ülkeleri tehdit edecek bir güç olmadığına göre bu uçakları, tankları, füzeleri, savaş ekipmanlarını kendi aranızda savaşırken kullanabilirsiniz ama İsrail'e karşı kullanamazsınız diye de böyle bir gerçek ortaya çıktı maalesef.
Evet hocam, peki bu saldırının sonuçları ne olacak diye tekrar sorgulayalım. Katar nasıl bir cevap verecek ya da Körfez ülkeleri, Arap ülkeleri bir dayanışma içinde olabilecek mi İsrail'e karşı ve somut bir cevap söz konusu olacak mı sizce?
Elbette ki bunun bir sonucu olacaktır ve bundan sonra Amerika, yani bu Türkiye'nin de savunma sanayisi açısından olumlu bir durum olarak ben değerlendiriyorum. Bu ülkeler artık yani 100 milyar dolarlık da 1 trilyon dolarlık da Amerika'dan silah alsalar, uçak alsalar, füze alsalar bunun hiçbir işe yaramadığını, İsrail'in istediği yeri istediği zaman bombaladığını ve buna da Amerika'nın, İngiltere'nin bizzat lojistik destek verdiğini, istihbarat olarak olsun, tanker uçaklarıyla olsun, İsrail'in üzerine gelebilecek olan füzeleri engelleme bakımından olsun destek ve kol kanat verdiğini gördükleri için artık petrodolarların Amerika'ya o kadar kolay akmayacağını, bu olayın 7 Ekim kadar önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum ben şahsen.
Evet, yani bir uyanışa, bir kendine gelişe vesile olacak diyorsunuz.
Yani uyanış demeyelim de artık Amerika'nın şemsiyesinin de kendilerini korumayacağını, evet. Yani onlar için en önemlisi olan tahtlarını, saltanatlarını korumak olduğu için, yani geri geldiğinde İsrail'in hezeyanlarını durduramayacağını Amerika'nın, yani İsrail istediği zaman kendi saraylarını da bombalayabileceğini, sıra kendilerine geldiğinde Amerika'nın buna da göz yumabileceğini gördüler. Buna alternatif çözüm üretmenin yollarını arayacaklardır muhtemelen.
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan bir yıl önce zannedersem ya da yaptığı muhtelif konuşmalarda sık sık dile getiriyordu. Gazze'nin bir ilk ve son olmayacağını, sıra sıra herkese İsrail'in bu tasallutu gerçekleştireceğini söylemişti. Sırada diğer ülkelerin de olabileceğini ifade etmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sanki o günleri yaşıyor gibiyiz. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle bir tehlikeye de dikkat çekmişti. Sıradaki hedef aslında nihai hedef Türkiye demişti. Bu saldırının gerçekleştiği gün İsrailli sosyal medya hesaplarında sırada Türkiye var, Türkiye'yi de bombala şeklinde paylaşımlar, skandal paylaşımlar yapıldı ve Türkiye'ye yönelik adeta nefret kusuldu. Acaba siz de şunu düşünüyor musunuz? Bir sonraki hedef Türkiye olacak. Türkiye'ye yönelik bir saldırı gerçekleştirecek İsrail düşüncesinde misiniz?
Şöyle, İsrail buna cüret ve cesaret edemez diye düşünüyorum. Ancak İsrail, Türkiye'nin Kıbrıs'ta bir işgalci konumda olduğunu gündeme getirerek, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'ta İHA, SİHA üssü kurması, orada bir takım askeri yığınaklarda bulunması son zamanlarda İsrail'i çok tedirgin ediyor. Yani Kuzey Kıbrıs üzerinden dolaylı bir şekilde oradaki, nasıl ki Suriye'de Türkiye'nin Suriye ordusuna, milli ordusuna yapmış olduğu desteği kırabilmek için belli noktaları bombalayarak Türkiye'ye mesaj vermeye çalışıyor ise, Kıbrıs'tan başlar diye ben tahmin ediyorum. Veya Türkiye'ye bir saldırıda bulunacaksa da bu muhtemelen Mersin Akkuyu tesisleri olacaktır. Ve Türkiye'nin de herhalde devlet aklı buna gereken hazırlığı ve cevabı verir diye düşünüyorum. Çünkü söz konusu Türkiye olduğunda İsrail'in biraz yani Katar veyahut da Ürdün gibi, Yemen gibi veya Irak gibi pençeleri sökülmüş ülkeler olmadığını Türkiye'nin. Üstelik kara harekatında Gazze'ye şu anda aylardır giremiyor. 2 yıl olacak neredeyse. 50-60 bin yedek asker bulmakta zorlanan bir İsrail'in, ki karada çok korkaktırlar bunlar. Bu nedenle yani bir Türk komandosunun karşısında bir İsrail'in durmasına ben ihtimal bile vermiyorum. Ve İsrail'in böyle bir hedefi olabilir, içinden bunu geçirebilir. Ancak direkt Türkiye için onu göze alamaz diye düşünüyorum. Ancak işte medya aracılığıyla, bu da bir aslında bir savaş türüdür. İşte Mossad şöyle etkilidir, herkesi ininde bulur, yakalar, şunu yapar, bunu yapar. Yani fiziken silahla yapamadığını bir takım medya illüzyonlarıyla korkutma, sindirme harekatı sebebiyle aman İsrail bak her yeri vuruyor, sıra da bize de gelir, biz de ayağımızı denk alalım, İsrail'in katkı biraz daha temkinli olalım mesajı vermeye yönelik içindeki insanların da bu şekilde düşünmelerini sağlamaya yöneliktir bu. Yani İsrail'in Türkiye'ye yapabileceği en büyük zarar, nasıl ki İran'da ilk saldırıya başladığında İran felç oldu. Çünkü içeride kurmuş olduğu bir takım tezgahla İran'ı dize getirdi. Türkiye'ye de hava bombardımanı veya karadan veya işte silahlı bir şey yapacağı değil, içimizdeki devşirdiği aparatlarla bize amansız zarar verebilir. Ona da artık yapacak, diyecek bir sözüm yok diyorum. Yani içimizdeki hain dediğimiz, yani İsrail'e gidip askerlik yapan, hem Türkiye hem İsrail vatandaşı olan veyahut da ruhunu batıya ipotek etmiş, çok küçük paralarla kendini satabilecek maalesef yüz binlerce insanın olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Tarihten de buna bir örnek vermek istiyorum. İran'daki petrolleri işte İngiliz şirketleri, batılı şirketler işletirken Musaddık başbakan, İran başbakanı İran petrollerini millileştiriyor ve bu batılı çok uluslu şirketleri ülkeden çıkarıyor. Tabii bunların eli kolu uzun olduğu için diyorlar ki Musaddık'ı devirmemiz lazım. Bir bütçe hazırlıyorlar. Şimdi rakam tam hatırımda değil. Diyelim ki 100 milyon dolarlık bir bütçe hazırladılar. Diyorlar ki şu kadarını askere darbe yapması için, şu kadarını din adamlarına, halkın işte bu Musaddık'a karşı bir takım gösteri yapmasını sağlama, bir kısmı gazetecilere dağıtırız diyorlar. Fakat paranın yarısına bile ulaşmadan satın aldıkları adamla Musaddık'ı devirebiliyorlar. Evet. Yani bu coğrafyada böyle satın alınabilecek insan sayısı çok olduğu için İsrail Türkiye'de bir operasyon yapacaksa ancak bu şekilde olur diye düşünüyorum. Yoksa füzelerle, tanklarla, hava harekatlarıyla öyle Türkiye bir şey yapabileceğini ben kanaatim yok şahsen.
Evet. Peki Avrupa'da İsrail'e yönelik, İsrail'in hukuk tanımazlığına, soykırımına karşı sesler de, güçlü sesler de yükselmeye başladı. Avrupa Birliği ticari olarak yaptırıma hazırlanıyor. İspanya 5 maddelik bir yaptırım kararı aldı. Aynı zamanda bir İspanyol milletvekili bir uluslararası koalisyon kurulup Gazze'yi koruması gerektiği yönünde bir teklifte sundu. Birleşmiş Milletler'e böyle bir teklif sunulmalı çağrısında bulundu. Hollanda 2 İsrail aşırıcı bakanı, 2 teröristi Schengen vizesinden mahrum etti. Schengen yasağı getirdi. Bu önemli gelişmeler İsrail'i köşeye sıkıştırdı. Sıkıştırır mı ya da daha da agresif hale mi getirir?
Şimdi bu önemli gelişmelerin perde gerisine baktığımızda saydığımız Avrupa ülkelerinin yaklaşık nüfuslarının %5 ile 15-20'si arasında yabancı nüfus, yani göçmen, mülteci veyahut da işte Türkiye'den tabii 1960'larda gidenleri de dahil ettiğimizde, yani orada 2-3 nesildir yerleşik olan yabancı nüfus bu Filistin konusunda öncü rolü oynuyordu. Artık 30 yaş altındaki Avrupa'nın kendi öz nüfuslar, yani bir İspanyolu, Portekizli, İtalyanı da artık bu İsrail'in yaptığı katliamlara, soykırımlara sessiz kalınmaması gerektiği konusunda isyan ediyorlar. Bunun üzerine siyasiler kendileri gönüllerinden böyle bir şey istemeseler bile sonuçta bu seçmenden oy alacakları için ve tabandan gelen bu dinamik muhalefeti birazcık susturabilmek, ön alabilmek, biraz da onların ilerideki oyuna talip olabilmek için de bu tür beyanatları verdiğini söyleyebiliriz. Yani tabanda hakikaten yükselen bir Siyonist karşıtlığı ve soykırma bir tepki var. İşte bunun karşısında da bugüne kadar pervasızca sakin kalan veyahut da el altından İsrail'e destek veren siyasiler ve yöneticiler ise artık yavaş yavaş ağız değiştirmeye başladılar diye değerlendirebiliriz bunu.
Evet, Avrupa'nın vicdanlı insanları aynı zamanda hocam küresel somut kararlılık filosuyla Gazze'ye doğru yol almak üzere İtalya'dan, Tunus'tan, Yunanistan'dan ve İspanya'dan hareket eden gemiler Gazze'ye doğru yol alacak ve bu İsrail'i terör devletini son derece ürkütüyor ve endişelendiriyor ve yüzlerce gemi neredeyse bu hareket, bu filo İsrail'i nasıl bir tavır almaya yönlendirir? Bu yüzlerce gemiyi daha önce yaptığı gibi ele geçirme gayretinde olur mu? Neler söylersiniz?
İsrail bu konularda çok şerbetli bir ülke ve bundan önceki barış filolarına karşı dünya kamuoyunun algısını başka yönlere çekilecek çok önemli atraksiyonlar yapıyor. Yani bir bakıyorsunuz Lübnan'ı bombaladı. İşte İran'daki o nükleer tesislere saldırısı da tam da böyle bir olayın hareketinde gerçekleşmişti.
İnsanlar akın akın Refah sınır kapısına gidiyordu. Evet.
Yani bir anda İran'ın nükleer tesislerin bombalanması dünya gündemine düştü ve herkes onu artık ikinci plana bıraktı. Yani önümüzdeki hani eskiler üç vakte kadar derler ya, önümüzdeki üç vakte kadar İsrail'in bir çantadan bir tavşan çıkarıp bir şeyler yapabileceğini de öngörebiliriz. Yani dünya kamuoyunun algısını bundan daha fazla dikkat çekebilecek bir katliama, yani bundan daha fazla ne yapabilir onu da artık tahayyül edemiyoruz ama İsrail biliyorsunuz katliamda, soykırımda sınır tanımıyor. Bakalım görelim, yani çok sansasyonel bir takım saldırılar da İsrail yapabilir bugünlerde. Evet. Dünya kamuoyunun dikkatini başka yöne çekebilmek adına.
Zaten iki tekneye Tunus'ta İHA saldırısı düzenledi. Daha gelmeden, daha yola çıkmadan önleyebilme gayretiyle inşallah korkulan olmaz.
Korkutma, sindirme harekatı, onu zaten biliyoruz. O her zaman yaptığı, işte gelirseniz başınıza şu gelir, bu gelir. Zaten oraya çıkan o gemiye binen aktivistler herhalde keyiflerini, konforunu düşünen, başıma şu gelir mi, bu gelir mi diye hesap yapan insanlar zaten o gemiye binmezler. Oraya binenler bir takım bedel ödemeyi de göze almış ve insanlık aleminin yüz akı kişilerdir diyoruz. Hangi dinden, etnik ve kültürel gruptan veya ülkeden olursa olsun saygı değer bir tavrın içerisindeler. Ve tarih onları yazacaktır muhtemelen.
Tabii tüm bunlar yaşanırken Gazze'de hocam büyük bir göç başladı gene. Terör devleti İsrail tehditlerde bulundu. Boşaltın Gazze şehrini şeklinde ve insanlar ellerine geçen ne varsa alıp yollara düştüler. Büyük bir göç yaşanıyor. Kıtlığın, açlığın ve sefaletin içinde, can korkusu içerisinde. Kısaca buna da değinir misiniz?
Şimdi yapılan çok açık, net bir zulüm. Cenab-ı Hak küfre mühlet veriyor ama zalimin zulmünü çok fazla ertelemiyor ve Bu mazlum insanlar çaresiz bir şekilde bu 7 Ekim'den bu yana bu kaçıncı göç harekatıdır? Ben saymayı unuttum. Yani sürekli olarak şu bölge güvenlidir deniyor. O insanlar oraya gönderiliyor. Ta Mısır sınırındaki Refah kapısına kadar başladı. Önce bir sürgün harekatı başlattılar. O sonra o 3 aylık ateşkes sürecinde geçtiğimiz Mart ayında tekrar insanlar evlerine döndü. Tekrar şu anda aynı harekatı yapıyorlar. Bu silahla öldüremedikleri insanları da açlıkla, hastalıkla, çünkü göç aynı zamanda insanları, mesela bütün o tehcir olaylarında, göç olaylarında yollarda ölümler normal ölümlerin kat kat üzerindedir. Ve dolayısıyla bunu bilinçli olarak oradaki soykırımın değişik bir versiyonu şeklinde değerlendirmemiz gerekiyor.
Evet.
Ama Gazze halkının da dünya tarihine geçebilecek çok şanlı bir direnişi söz konusu. Bunca sefalete, açlığa, zulme ve her gün kafasının üzerinde bombardıman olmasına rağmen vatanlarını terk etmemesi ve milyon, yani yüz binlerce insanın bu tür bir eziyete, işkenceye maruz kalmasına rağmen topraklarını terk etmemesi, yani bizim bazı sığ tarihçilerin işte Filistinler topraklarını sattılar da İsrail ondan geldi de kuruldu da vesaire gibi bu sığ yorumlar adında ne kadar yanlış olduğunu ve evet, bu insanların topraklarına, vatanlarına ne kadar bağımlı olduğunu, canları pahasına ülkelerini terk etmediklerini gösteriyor. Yani Allah muhafaza, Türkiye'de benzer bir bombardımanın böyle 2 yıl değil, 2 gün olduğunu düşünelim. Hemen ülkeyi terk edecek, omurgasız milyonlarca insan çıkacağından eminim yani. Bu nedenle Gazze'lilerin bu vakarlı bir şekilde vatanlarını terk etmemelerini, çünkü terk ettikleri zaman İsrail'in orayı işgal ettikten sonra tekrar geri dönemeyeceklerini iyi biliyorlar. Vatanımda ölmek istiyorum diyorlar.
Peki hocam, son sorumu soracağım ve programımızı noktalayacağız. 2 cümleyle özetlemenizi isteyeceğim sizden. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Polonya'da ortaya çıktı. Polonya'ya da yönelik bir saldırı olduğu iddia edildi. Rus İHA'larının Polonya'ya girdiği ve İHA'ların düşürüldüğü öne sürüldü. Rusya bunun bir kasıt taşımadığını söyledi ama NATO devreye girdi. Neler söylersiniz?
Şimdi bugüne kadar ki yani bütün çatışmalarda hep Ukrayna sınırları içerisinde olan bir savaştı. Ukrayna'nın batıdan aldığı sofistike silahlarla karşı saldırarak Rusya topraklarına bir girişi söz konusu oldu. Ancak hiçbir zaman Rusya Ukrayna dışındaki NATO üyesi ve Avrupa Birliği üyesi herhangi bir ülkeye bir saldırı düzenlemedi. Çünkü bunun bilinçli olarak yapılmış olması demek artık savaşın Ukrayna ve Rusya arasında değil, Rusya ile NATO arasındaki bir savaşa dönüşmesi, ki bu savaşın çok daha şiddetlenmesi ve yayılması anlamına gelir. Rusya'nın böyle bir şeyi yani bilerek yapacağı ihtimal dahilinde pek gözükmüyor ama bu tür şeylerde yanlışlıkla füzelerin falan düşmüş olması muhtemeldir ama Rusya'nın isteği bileceği bir durum olarak ben değerlendirmiyorum açıkçası. Ama böyle bir şey gerçekleşirse savaş çok daha farklı, evet, boyutlara ve yayılarak devam eder diye düşünüyorum.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu önemli gündem başlıklarını sizinle konuşma imkanı bulduk. Uzaktan da olsa çok sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
İyi akşamlar İbrahim Bey. Görüşmek üzere.
Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla öne çıkan başlıkları konuştuk. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.